Ayrım 7.
Sayfa 70. Bilim, objektif gerçeğin bilinmesidir. Objektif gerçeği aksettirmeyen bilgilerin harekete geçirici, değiştirici ve örgütlendirici fonksiyonları olamaz. Örneğin, sömürgeleştirilmiş bütün zenginlikleri, ulusal demokratik hakları gasp edilmiş bir toplumu ele alalım. Bu toplum hakkında üretilen bilgiler, sömürge koşullarını aksettiriyorsa, sömürge, sömürgeci ilişkilerini açıklığa kavuşturuyorsa, bu bilgiler nesnel gerçeği belirleyen bilgilerdir. Bu bilgilerin ilgili toplumu harekete geçirici, değiştirici ve örgütleyici fonksiyonları yüksektir. Fakat objektif gerçeği aksettirmeyen, gerçeğin objektif bilgisi olmayan bilgilerin bu tür fonksiyonları yoktur. Bu tür bilgiler, yani toplumun sosyoekonomik yapısıyla organik bağı olmayan fikirler, harekete getirici, değiştirici, örgütleyici ve yenileştirici fonksiyonlara sahip olamazlar. Bu fikirler genel planda doğru olabilir, yani toplumun somut koşulları ile ilgili olmayan genel doğruları tekrarlayabilir. Önemli olan, genel doğrulardan yararlanarak somut sorunlara çözümler aramaktır. İlişkilerin somut olanlarını çözümlemek dururken, bunları bir tarafa bırakarak genel doğruları tekrarlamak anlamlı değildir. İşte bilimsel bilgi, toplumları, doğayı ve insanı harekete geçirici, değiştirici, yenileştirici ve örgütleyici etkiler yapar. Bu fonksiyonları son derece yoğun bir şekilde geliştirir. 4. Bölüm. Bilim, ideoloji ve doktrin, gözlemsel ve kavramsalın ilişkisi. Yukarıda bilimin en önemli özelliğinin nesnel gerçeklere ve olgulara dönük olduğunu belirtmiştik. Bilim yönteminin nesnel gerçeklere ve olgulara dayalı olması, onun asla vazgeçilemeyen, onsuz olunamaz olan bir özelliğidir. Zaten bilim yöntemini, bilgi edinmenin öteki yollarından olan din, mitoloji, metafizik, ortak duyu, herhangi bir toplumun herhangi bir çağda hiç tartışmadan geçerli ve doğru saydığı inanç ve düşünceler, sanat, edebiyat gibi düşünce biçimlerinden ayıran en önemli özelliği budur ve bu özelliği, bilim yöntemini bilgi edinmenin bir yolu olması bakımından kendisinden önceki düşünce biçimlerinden daha üstün kılmaktadır. Bilim yöntemi süreci içinde kullanılan en önemli tekniğin ise gözlem olduğunu yine ifade etmiştik. Gözlem ve izlem tekniklerini kullanmaksızın bilimsel bir faaliyetin sürdürülmesi mümkün değildir, bilim gözlemseldir ve bu yöntemin hem özelliğidir hem de gereğidir. Bilim yönteminde gözlem ve izlem hem olguların saptanmasında hem de olguların hipotez ve teoriler aracılığıyla kavramlaştırılması sırasında kullanılır. Hipotez ve teorilerden gözlenebilir sonuçlar çıkarıldıktan sonra olgulara dönerek test etme safhasında yine gözlem tekniği kullanılır. İşte bu noktada son derece önemli bir sorunsala geliyoruz, o da şu. Gözlenen ve izlenen olgular bilinçli bir şekilde doğru algılanmazsa veya doğru ifade edilmezse durum ne olur? Örneğin, nesnel olarak işçi haklarının savunulması ile ilgili bir gösteri yürüyüşünü gözlediği halde, bunu bilinçli olarak düğün şeklinde algılayan ve ifade eden kişinin davranışı nasıl bir davranıştır? Veya, gözlediği ve algıladığı olguları ve olgusal ilişkileri hiç yokmuş gibi olmamış, algılamamış gibi davranan kişinin bu tutumunu nasıl değerlendirmek gerekir? Herhangi bir ideoloji veya yasak, herhangi bir nesnel gerçeğin ifade edilmesini engelliyorsa, üstelik bu ceza yasalarıyla da belirli cezalara bağlanmışsa, bilim yönteminin tutumu ne olmalıdır? İfade edilmesi, konuşulması, tartışılması engellenen, cezaya bağlanan böylesine bir olguyu ve olgusal ilişkileri kavramlaştıran hipotezlere ve teorilere bilim yönteminin yaklaşımı nedir? Herhangi bir olgunun veya olgusal ilişkinin ifadesini bir ideoloji veya yasak engelliyor diye bu bilime konu olmayacak mıdır? Bu olgular veya olgusal ilişkiler bilimsel önermelerle ifade edilmeyecek midir? Bunları kavramlaştıran hipotez ve teoriler ifade edilmeyecek midir? Bu olgular kavramlaştırılmayacak mıdır? Bu hipotezler ve teoriler tekrar olgulara dönülerek test edilmeyecek midir? Bunlar bilim tarihinde son derece önemli sorunlar olarak ortaya çıkmaktadır. Bilim yönteminin bu sorulara verdiği cevap son derece açıktır ve kesindir. Bilim yönteminden taviz verilemez. Nesnel gerçek, gerçek somut daima ifade edilmelidir. Nesnel gerçeğe ve olgulara dayanmayan hiçbir önerme, hipotez veya teori bilimsel olamaz. Olgular tarafından kanıtlanmayan hiçbir hipotez veya teori doğru sayılamaz. O halde nesnel gerçeği doğru algılamak gerekir. Gözlenen ve izlenen olgunun ve olgusal ilişkilerin olduğu gibi anlatılması da şarttır. Bu bakımdan nesnel gerçeği gözleyen kişi, gözlemini yaptığı olguları ve olgusal ilişkileri olduğu gibi anlatacak ve yalana iltifat etmeyecek kadar dürüst olmalıdır. Nesnel gerçeği inkar eden, kabul etmeyen, yok sayabilen kişinin tavrı kesinlikle bilimsel bir tavır değildir. resmi ideolojilere taviz veren kişinin tavrı da bilimsel anlayıştan çok uzaktır. Çünkü bu, kişinin istek ve iradesinin objektif gerçeği, nesnel gerçeği yok edebileceğini, ortadan kaldırabileceğini varsayan bir görüştür. İstek ve iradenin nesnel gerçeği yaratabileceğini, istediği zaman da ortadan kaldırabileceğini kabul eden bir görüştür. Bu görüşlerin bilimsel olması mümkün değildir. Çünkü bilimsel görüş, objektif gerçeğin, nesnel gerçeğin bilgisidir. Bilinç, objektif gerçeği değil, objektif gerçek bilinci yaratır. Burada çok önemli olan bir noktaya daha işaret etmekte yarar vardır. Hem nesnel gerçeğin reddedilmesi, yok sayılması, hem de reddedilen, inkar edilen şeyler ve olgular üzerinde tahlil yapılması, inceleme ve araştırma yapan kişiyi zihinsel bir çelişki içine sokar. Bu çelişme kişinin objektif gerçekleri doğru olarak algılayan ve kavramlaştıran bilinç içerikleriyle objektif gerçekleri yanlış olarak algılayan ve yanlış olarak kavramlaştıran bilinç içerikleri arasındaki çelişmedir. Fakat kişinin bilinci, bilinç içerikleri parçalı değil bir bütündür. Bilgi elde etme süreci bir bütünlük arz eder. Objektif gerçeğin reddedilmesi, ilgili çalışmalara etken olarak katılmaması, çalışmaların bilimsel olmadığını göstermesi bakımından yeterlidir. Bu bakımdan böyle bilim dışı bir anlayışa göre üretilen bilgilere dayalı olarak eylemde, dipnot, eylem geniş kapsamlı bir terimdir. İnsanın üretim faaliyeti, sosyal, siyasal, ekonomik hayat, bilimsel faaliyet, sanat hareketleri hep eylemdir. Bulunan kişilerin çelişmeli davranışlarda bulunmaları kaçınılmazdır. Örneğin bazı sorunlara demokratik, bazı sorunlara antidemokratik bir yöntemle yaklaşırlar. Burada kişinin bilincinin bir bütün olduğunu, bilgi edinme sürecinin bütünlük arz ettiğini unutmamak gerekir. Halbuki çelişme insanın bilincinde, zihninde değil, olgularda ve şeylerdedir. Doğadaki, toplumdaki ve olgulardaki çelişme çözülerek yeni yeni aşamalar ortaya çıkar. Gelişmenin dinamiği zaten budur. Tez, antitez, sentez biçiminde formülleştirdiğimiz süreç budur. Nesnel gerçeği kabul etmeyen kişinin fikir yapısındaki çelişme ise sonsuza kadar devam eder. Bu onu dogmatik kılar. Olgulardaki ve şeylerdeki çelişmeleri doğru olarak algılamak, bütünsel bilgilere varmak ise temelde nesnel gerçeği yani somut olan şey ve olguyu kabul etmeyi gerektirir. İnkarın, reddin, bilim yönteminde yeri yoktur. O halde bu tür kişilerin bilinç içeriklerine egemen olan tarafın bilim dışı yönleri olduğunu söyleyebiliriz. Bu kişiler bilim yöntemine göre fikir üreten kişiler değildir. Eylemlerinde egemen olan yönde antidemokratik yönleridir. Çünkü insanın bilgi edinme süreci bütünlük arz eder ve bilinci bir bütündür. Yukarıda ifade edilen nesnel gerçek, toplumsal hayatta yaşanan, var olan olgunun bizzat kendisidir. Yoksa bu gerçeği bastırmaya ve gizlemeye çalışan ve yine nesnel gerçek olduğu şüphesiz olan antidemokratik baskının veya dogmatizmin kendisi değildir. O halde siyasi iktidar bu konularda düşünmeyi yasaklamıştır. Bu konudaki baskı, hassasiyet büyük bir gerçektir. Bu gerçeği gözden uzak tutmayalım, ona saygılı olalım denemez. Nesnel gerçeğe dönük olmak derken, toplumsal olgunun bizzat kendisine dönük olmak anlamının ifade edildiği şüphesizdir. Fakat her türlü olgu bilime konu olduğuna göre, antidemokratik baskılar ve hassasiyetlerde birer nesnel gerçek olduklarından, onlar da ayrıca inceleme ve araştırma konusu yapılabilir. Antidemokratik baskının nedenleri, hassasiyetlerin kaynakları, hangi sınıf ve tabakaların çıkarını gözettiği, etnik bakımlardan anlamı, bilimsel bir araştırma ve incelemeye konu yapılabilir. Fakat antidemokratik baskıların varlığı, bazı çevrelerin hassasiyeti, bazı olguların ve olgusal ilişkilerin araştırılmasına, bilinmesine ve anlatılmasına engel olmamalıdır. Öte yandan, toplumsal olgunun bizzat kendisine, yani nesnel gerçeğe dönük olmak bilimsel bir tavırdır. Bunu bastırmaya ve gizlemeye çalışmak, antidemokratik baskıyı itibar edip araştırma yapmamak veya vazgeçmek, olsa olsa politik bir tavır olabilir veya hassasiyetlere boyun eğmek yine aynı kapıya varır. O halde, bilim yönteminde nesnel gerçeğe saygı esastır. Kepler'in bilim tarihindeki yerini açıklamaya çalışan Profesör Cemal Yıldırım bu konuda şöyle söylüyor. Kepler'in nesnel olgulara olan saygısı, sonunda kişisel ve duygusal beğeni ve eğilimlerine baskın çıkar. Kepler'in gerçek bilim adamı olarak büyüklüğünü en başta şu iki özelliği kanıtlamaktadır. 1. Kaynağını antik otoritelerden alan bazı düşünce ve inançların yanlış olabileceğini görmek ve bunları ortaya koyabilecek kadar dürüst ve cesur olmak. 2. Son tahlilde beğeni ve eğilimlerimize uyan bir takım düşünce veya teorilere değil fakat nesnel ve olgusal verilere bağlı kalmak. teorileri olgulara tam uyacak şekilde değiştirmekten ne pahasına olursa olsun kaçınmamak. Birinci özelliği onun eleştirisel yargılama gücünü, ikincisi nesnel olgulara saygısını göstermektedir. İkisi birlikte üstün bir bilim kafasını niteleyen özelliklerdir. Dipnot, Cemal Yıldırım, Bilim Tarihi, sayfa 135. Görüldüğü gibi bilim yönteminde olguların, olgusal ilişkilerin, gerçek somutun ve düşünülmüş somutun yani nesnel gerçeğin dürüstçe anlatımı çok önemlidir. Bu olmadan bilim olmaz. Bilim tarihi, egemen siyasal otoritelere, bu otoritelerin ideolojilerine karşı düşüncenin, yani bilimin gelişmesini örneklerle anlatmaktadır. Kepler'den başka, nice bilim adamları egemen siyasal otoritelere karşı daima bilimi savunmuşlardır. Olguların ve olgusal ilişkilerin anlatımından taviz vermemişlerdir. Örneğin, Galileo'yu ele alalım. Dünyanın döndüğü olgusal bir gerçekti. Bu gerçeğin ifade edilmesi de kiliseyi çok rahatsız ediyordu. Ve kilise bu olguların ifade edilmesini engellemek için çok ağır baskılar yapıyordu. Bu baskıların da bir gerçek olduğu şüphesiz. Olgusal bir gerçek olan bu baskıların da araştırmaya konu edilebilmesi yanında bilimsel tavır baskıya boyun eğmeyip yine dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyebilmektir. Ağır baskıların olması karşısında araştırıcılar bilimsel tutumdan vazgeçmemelidirler. Gerçeğin ifade edilmesine karşı büyük ve dayanılmaz bir baskı var diye Galileo, gözlediği ve izlediği olguların ve olgusal ilişkilerin ifade edilmesinden vazgeçseydi, bu bilimsel bir tavır olur muydu? Bu, baskılara boyun eğip gerçeği ifade etmekten kaçınsaydı, dogmatizme boyun eğmiş olmaz mıydı? Bilim için rahat ve geniş bir ana cadde yoktur. Bilim yapmak, gül bahçesinde dolaşmak değildir. Egemen ideolojilerle, baskı yöntemleriyle mücadele edilmeden bilim yapılamaz. Egemen resmi ideolojilere ve baskı yöntemlerine taviz verilerek bilimsel bilgi üretilemez. Olguların, olgusal ilişkilerin yani nesnel gerçeğin ifade edilmesinin çeşitli baskı yöntemleriyle engellenmesi karşısında bilim yöntemini uygulamaya çalışan kişilerin göstereceği tavırlar elbette dinamik tavırlar olmalıdır. Nesnel gerçeğin ifade edilmesinin türlü yollardan engellenmesi karşısında sinmek, boyun eğmek çağdaş insana yaraşır bir davranış olamaz. Bu, köreleşmekten başka bir şey değildir, dogmatizme açıkça taviz vermektir. Bilim yönteminde bu tür davranışların yeri yoktur. Zaten silmek, boyun eğmek gibi kavramlar bilimin kavramları da değildir. Olguların, olgusal ilişkilerin ve nesnel gerçeğin ifade edilmesinin engellenmesini iki safhada ele alabiliriz. Birincisi, bizzat olgunun varlık alanı olarak gerçeğin ifade edilmesinin engellenmesidir. Örneğin Kürt, Kürt halkı, Kürt ulusu, Kürt toplumu, Kürt dili, Kürt kültürü, Kürt folkloru, Kürt tarihi, Kürdistan, Kürtçe gibi sözcüklerin ve bunların belirttiği olguların ifade edilmelerine karşı şiddetli bir tepki gösterilmektedir. Bu gibi somut olguları ve durumları yani gerçek somutları ifade edenler yargılanmakta ve cezalandırılmaktadır. İkinci olaraksa bu gibi olguları ve olgusal ilişkileri, düşünülmüş somutları yani nesnel gerçeği kavramlaştıran hipotez ve teorilerin ifade edilmesinin engellenmesidir. Bu safha birinci safhanın doğal bir sonucudur. Örneğin Orta Doğu'da Kürtler silahsız ve savunmasız bırakılmış, bütün demokratik ve ulusal hak ve özgürlükleri gasp edilmiş, bölünmüş ve parçalanmış, sömürgeleştirilmiş bir toplumdur önermesi bu türlü bir önermedir. Yani düşünülmüş bir somuttur. Bu hipotez, somut olguları ve olgusal ilişkileri kavramlaştırıyor ve daha kuvvetli bir açıklama gücü taşıyor. Birçok fakat aynı tür olguların ve olgusal ilişkilerin bir sentezini meydana getiriyor. Bu bakımdan buna sentetik bir önerme denebilir. O halde hem somut olguların yani gerçek somutların ifadesi hem de bunları kavramlaştıran hipotez ve teorilerin yani düşünülmüş somutların ifadesi çeşitli biçimlerde engellenebilir. Birinci safhada söz edilen gerçek, nesnel olan olgu ile ilgilidir. Somut olan ile yani olgunun bizzat kendisi ile ilgilidir. Varlık alanı olarak gerçeğin, gerçek somutun reddedilmesidir, inkar edilmesidir. İkinci safhadaki gerçekse, olgusal ilişkileri ifade eden kavramsal bir sistemdir. Düşünülmüş somutun ifadesi engellenmektedir. Buradaki gerçek, doğru, hakikat anlamındadır. Bilim yöntemi bu tür engellemelere karşı durmak zorundadır. Aksi halde bilim olmaz. Bu tür engellemelere boyun eğildiği zaman bilimden söz etmek mümkün değildir. Görüldüğü gibi bilim adamının başarı derecesinde kişisel dürüstlük büyük bir rol oynamaktadır. Bilim yönteminin sağlıklı bir biçimde uygulanmasında bilim adamının kişisel dürüstlüğü şarttır. Bilim adamı gözlediği ve algıladığı somut olguları ifade edecek kadar dürüst olmak zorundadır. Olguların ve olgusal ilişkilerin bütünsellik içinde kavranması sırasında oluşan hipotez ve teorileri, kavramsal sistemleri ifade etmek zorundadır. Nesnel gerçeğin veya bununla ilgili kavramsal sistemlerin ifade edilmesini engelleyen ideolojilere taviz vermemek durumundadır. Hele bu tür görüşlere itibar edip, o çerçeve içinde düşünmek, bilimde hiç yeri olmayan bir davranıştır. Bilim, elbette dokunulamaz, tartışılamaz nitelikte, çok mükemmel bir sistem değildir. Ortaya koyduğu sonuçların yanılmazlık, sarsılmazlık iddiası yoktur. Yanılabileceği, kendi kendini düzeltebileceği bilimin önemli özelliklerindendir. Bunları da önceki kısımlarda ifade etmiştik. Fakat bilim, bilgi edinmek bakımından insanlığın geliştirdiği en son ve en önemli yöntemdir. İnsanlar, doğa, tarih, toplum ve insan hakkında en geçerli, en sağlam ve en kalıcı bilgileri ancak bilim yöntemi sayesinde elde ederler. Bu bakımdan bilim yönteminde ısrar etmek, yöntemin bütün gereklerini yerine getirmek gerekir. Bilim dışı bütün görüşlere karşı mücadele etmek, bilim yönteminden kat'i surette taviz vermemek gerekir. Çünkü bilim yönteminden bir kere taviz verildi mi, o tavizin nerelere kadar gideceğini kestirmek mümkün değildir. Tavizin muhtevası, şekli, boyutu kestirilemez. Bilimsel bilgi kavramı, toplumsal yarar veya toplumsal zarar kavramları ile birlikte ele alınamaz. Toplumsal yarar ve toplumsal zarar kavramları değer yargılarıdır. İdeallerdir, inançlardır. Kamu yararı, kamu düzeni, genel ahlak, milli güvenlik, genel sağlık gibi kavramlar içinde aşağı yukarı aynı şey söylenebilir. Bu tür kavramlara öncelik vererek bilgi üretmeye çalışan kişiler, bilgi ürettiklerini sandıkları bir sırada bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde muhbir de olabilirler. Giderek bu kavramlar, bilgi üretimini kanıtlayan veya durduran engellemeler ve yasaklamalar olarak da ortaya çıkar. Bu pragmacı görüşlere göre gerçeğin, doğrunun özü, temeli sadece yararlılıktır. Halbuki doğrunun ölçütü yararlılık değil, fikrin objektif gerçeğe uygunluğudur. Bilginin objektif gerçeğe doğru yansıması, bilginin gerçeklenmesi, doğrulanması, denetlenmesidir. Pragmacı görüşlere göre gerçek, yani doğruysa şöyle formülleştirilebilir. Gerçek şu anda Mussolini'nin veya Hitler'in düşündüğüdür. Bilim dışı görüşlere karşı tavizin başladığı bir yerde artık bilimden söz etmek mümkün değildir. Bu genel bir doğrudur, tartışılması gerekli değildir. Bir ideal, inanç, ideoloji veya yasak, somut olguların ifadesini engelliyorsa, bilim adamı da bu engellemeye boyun eğiyorsa, bu büyük bir tavizdir. Üretilen bilginin bilimsel değeri yoktur. O kişi de artık bilim adamı olamaz. Bir ideoloji veya yasak, bazı hipotez ve teorilerin veya bazı kavramsal sistemlerin ifade edilmesini engelliyorsa, bilim adamı denilen kişi de bu engellemeler karşısında siniyor ve boyun eğiyorsa, bu bir tavizdir. Böyle bir tavizin başladığı yerde bilim yine yoktur. Bilim dışı görüşler, baskılar, yasaklar bilime egemen olmuşlardır. Bilim adamlığı vasfı yine baskılar ve yasaklar karşısında erimiştir. Örneğin Anadolu'nun Doğu veya Güneydoğu bölgelerinde incelemeler yapan bir kişi veya grubu ele alalım. Bu kişi veya grup Kürt olgusunu gözlesin veya algılasın. Fakat resmi ideoloji, Kemalist ideoloji, bunun ifade edilmesini engeldir, bu olguyu reddediyor diye Kürt olgusunun ifade edilmesinden kaçınılırsa bu büyük bir tavizdir. Veya zaten böyle bir halk, bir ulus yoktur, herkes Türktür. Türk olduğundan dolayı da mutludur ön yargısı ve inancıyla gidilirse daha meselenin başında bilim yönteminden uzaklaşılmış olur. Bilim yöntemine temelden ters düşüldüğü için, somut olgular inkar edildiği için, hipotezler, teoriler yani kavramsal sistemler kurulması da mümkün değildir. Çünkü bilimde hiçbir hipotez veya teori, olgular tarafından kanıtlanmadığı sürece kabul edilemez. Olgulara dayanmayan hiçbir hipotez veya teori bilimsel değildir. Olguları, olgusal ilişkileri ve nesnel gerçeği reddeden bir önermenin ise, bilim yöntemiyle uzaktan veya yakından bir ilişkisi yoktur. Böylesine bir hareket noktası olmadan bilim yöntemini kullanmak mümkün değildir. Bu bilim yöntemini öteki düşünce biçimlerinden ayıran en önemli özelliktir. Bilimin nesnel gerçeğe dönük ve olgusal olması, gözlemsel olması, gözlenebilir, ölçülebilir şey ve olgularla ilgilenmesi bununla ilgilidir. Bilgi edinmenin öteki biçimleri olan din, teoloji, mitoloji, metafizik, sanat, edebiyat gibi düşünce biçimlerinde bu özellik yoktur. Bu tür düşünce biçimleriyle dünya algılanırken ve kavranırken somut olgulardan hareket etmek ilk koşul değildir. Bazen hiç koşul değildir. Örneğin sanatı, edebiyatı ele alalım. Burada sanatçının psikolojik yapısı, subjektif tavırları yazılarında görülebilir. Somut olguları gerçeği başka biçimlerde anlatmanın yollarını bulabilir. Olguları ve algıladığı şeyleri, subjektif tavırları ve psikolojik yapısı içinde verebilir. Halbuki olguların ve olgusal ilişkilerin nesnel gerçeğin olduğu gibi yazılması, anlatılması bilim yönteminin bir gereğidir. Bilim nesnel gerçeği kavramlar aracılığıyla ifade eder. Sanat, edebiyat, tiyatro vesaire ise gerçeği heyecan gücüyle, endişe, korku, sevgi, şefkat gibi imgelerle ifade eder. Bu konuda ilginç örneklerden biri de Machiavell'dir. Machiavell, 1469-1527 yılları arasında yaşamış, Floransalı bir İtalyandır. Her şeyden önce aktif bir politikacıdır. 1594 yıllarında Floransa, Fransız ordusu tarafından işgal edilmiş ve Medici ailesi Floransa'dan kovulmuştur. Ondan sonra Machiavell çok etkin iç ve dış politik görevlerde görülüyor. Machiavell'in bu etkin politik görevleri 1512 yılında Medici ailesinin tekrar Floransa'ya dönüp yönetime el koymasına kadar devam eder. 1513 yılında en önemli eseri Hükümdar'ı yazar. Dipnot, Mete Tunçay, Batı'da Siyasal Düşünceler Tarihi, Derleme, Cilt 2, Yeni Çağ, SBF, Ankara 1969, Sayfa 3-5, George Sabin, Siyasal Düşünceler Tarihi, Cilt 2, Yeni Çağ, TSİ'de, Ankara 1969, Sayfa 1-23, Yavuz Abadan, Devlet Felsefesi, Seçilmiş Okuma Parçaları, SBF, Ankara 1969, Sayfa 183-187. Machiavell'in Hükümdar'da yazdıklarından birkaç örnek verelim. Yeni hükümdarın başvurması gereken en etkili ve en tez çarelerden biri, kendisinin gidip oraya, işgal ettiği ülkeye, oturması olabilir. Ülkeyi elde tutmayı hem sürekli hem de emin kılabilecek şey budur. Türkler böyle yaptılar Yunanistan'da. Bu memleketi boyunduruk altında tutmak için ne tedbirler almış olurlarsa olsunlar, oraya gidip oturmasalardı bu işte başarılı olamazlardı. İyinin iyisi başka bir çarede memleketin kilit noktası olan bir yere göçmen topluluğu göndermektir. Ya bu tedbiri almak ya da orada çok birlik bulundurmak gerekir. Oysa göçmen toplulukları az masrafa mal olur bir hükümdara. Bunlardan cezaya çarptırılmaları istenenler ya da korku verenler veya geri gelenlere verilmek üzere toprakları, evleri, ellerinden alınanlar zarar görürler ancak. Böyleleri sayıca az olacakları, dağılmış ve yoksullaşmış bulunacakları için artık kötülükleri dokunamaz. Öte yandan kendilerine hiçbir zarar verilmeyenlerin hepsi rahat dururlar haliyle ya da kımıldanmaya kalkıştıkları takdirde çıplak bırakılanların haline düşmekten korkarlar. Göçmen topluluklarının az masrafa mal olacağını, hükümdara daha az masrafa mal olacağını, hükümdara daha fazla sadakat besleyeceklerini, ancak soyulmuş, dağıtılmış, önce de söylediğim gibi zararsız hale getirilmiş, çok az sayıdaki kimselerin gözlerine batacaklarını ben bundan çıkarıyorum. Çünkü insanları ya kazanmak ya da onlardan yakayı sıyırmak gerektiğini gözden kaybetmemelidir.